Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.
Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da, Diğer Kam'da Rauf Kösemen ve Damla Özlüer'le berabersiniz. Yılın o haftasına geldik. Bugün 5 Mart. 3 gün sonra 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, 4 gün önce de 1 Mart ayrımcılıkla mücadele ya da ayrımcılığa sıfır tolerans günüydü. Aslında ayrımcılıkla mücadelenin pek çok veçesini konuştuğumuz bir ay içerisinde, ama tabii ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde bugün programı yapacağız. Rauf, nasıl bir akstan ilerleyeceğiz bugün?
Bugün rakamlar üzerinden gideceğiz. Rakamlar çünkü yeterince çarpıcı şeyler veriyor bize, fotoğraflar veriyor. Türkiye ve dünyada kadın nüfusu, erkek nüfusu ve bunların sosyal hayata, ekonomik hayata ve şiddetle ilişkisine yönelik rakamlar vereceğiz. Hemen Türkiye'den TÜİK verilerinin bir kısmıyla başlayalım. Ev içi faaliyet ve çalışma dediğimiz bir şey var. Bu aile üyelerine yönelik bakım ve ev işi emeği oluyor. Yani bir ailede bir yaşlı varsa ona bakmak, çocuğa bakmak, yemek pişirmek, temizlik yapmak gibi evde ihtiyaç olan ortak yaşamın gerektirdiği işlerin yapılması. Türkiye'de buna kadınlar 4.35, yani 4 saat 35 dakika ayırıyorlar. 4.5 saati az geçerek zaman ayırıyorlar. Erkeklerde bu 53 dakika. Çalışan kadınlarda durum farklı olabilir. Ev kadınları daha çok ayırıyordur elbette erkeklerden gibi bir fikir olabilir. Oraya geleceğiz ama öyle değil. Çalışan kadınlar için de 3,5 saat süre. Yani bir erkek 53 dakika zaman ayırırken çalışan bir kadın bile ev işlerine 3,5 saat zaman ayırıyor. 2018 yılında çalışan nüfusun içinde kadınların oranı %33. Ama iş gücüne dahil olmayan kadınların oranı %55. Bu %55 de ev kadını. %12 de öğrenci var bunların arasında. Yani %33'ü iş gücüne katılıyor. Kalanı %55 ev hanımı olarak, kalanı da eğitim içinde olduğu için üretime katılmıyor, çalışma hayatına katılmıyor. Dolayısıyla kadınlar, her üç kadından sadece biri çalışıyor Türkiye'de, çalışma hayatında var. Buradan bir takım ilginç başka rakamlar da verebilirim. Çalışan kadınların %23'ü ücretsiz aile işçisi diyor mesela araştırma. 165'i de ücretli veya yevmiyelik olarak çalışıyor diyor. Burada ücretsiz aile işçisi ne demek? Yani ev içi işte çalışmıyor aslında. Ailenin bir işinde çalışıyor. Varsa bir dükkanı, orada çalışıyor, veya varsa tarlası, bahçesi, orada çalışıyor ve ücret almıyor. Yani her 4 kadından biri aile işi olan işlerde ücret almadan, ücretsiz emek olarak çalışıyor. %65'i de yevmiyeli olarak çalışıyor mevcut çalışan kadınların. Şimdi bu, Türkiye'de de kadınların, evet pardon.
Yok yok, hiç problem değil. Sen bitir, ondan sonra bir ekleme yapacağım.
Kadınların %11'inin çalışması da aileleri tarafından engelleniyor. Yani her 10 kadından biri zaten aile engeline takılarak çalışılmıyor. Çalışma hayatında da her 3 kadından ancak biri var.
Şimdi özellikle ev içi bakım emeği ya da karşılıksız bakım emeği, bakım yükü dediğimiz zaman bunun karşılığının ne olduğunu konuşmakta fayda var. Böylelikle zihnimiz de bunu bir yere oturtabilir. Hani kadınlar ev içindeki bakım işlerini ücretsiz olarak üstleniyor ya da biraz önce söylediğim gibi üstlenmek zorunda bırakılıyor dediğimiz zaman küresel bir veri vereceğiz. Türkiye'de bunun verisi yok elimizde, ama bir senede verilen karşılıksız bakım hizmetinin diyelim ortalama maliyeti $10.8 trilyon. Bir daha tekrarlayacağım. Bir senede çoğunluğu, üstelik de Türkiye koşullarında 4 kat gibi bir fazlalıktan bahsediyoruz. Çoğunluğu kadınlar tarafından ücretsiz olarak verilen bakım emeğinin aslında maliyeti 10.8 trilyon dolar. Böyle bir ekonomik büyüklükteki bir işin kadınlar tarafından ücretsiz olarak yapıldığını söylüyoruz. Özellikle de ailesi izin vermediği için çalışma hayatına katılamayan ve ev içi bakım yükünü ya da hane halkı ya da ailenin işte bahçesinde çalışmak vesaire gibi işleri üstlenen kadınlara baktığımız zaman, ben bunu biraz daha sert söyleyeceğim ama net olarak bir kölelik düzeninden bahsettiğimizi söyleyebiliriz. Zira çalışma hayatına katılması ve kendi parasının kazanmasına izin verilmeyen bir kadın ücretsiz olarak, zorunlu olarak bir işte çalıştırılıyor ve karşılığını alamıyor. Emeklilik hakkı olarak da alamıyor, sosyal güvencesi de yok, sağlık güvencesi de yok. Bütün bunlarla baktığımızda kadınlar için bir kölelik düzeninin maalesef hala devam ettiğini önemli oranlarda söyleyebiliriz diyecektim. Tam da bunun karşılığı olan başka bir şey daha var. Derin Yoksulluk Ağı'nın kadın yoksulluğu raporundan baktığımızda, ücretsiz olarak ev içi bakım yükünün ya da hane halkının işlerinin yaptırıldığı kadınlar aynı zamanda yoksulluk koşullarında da yaşamaya mahkum ediliyorlar. Kadınların yoksulluk içinde yaşama olasılığı erkeklere göre %35 daha fazla. Neden acaba diye sormayacağız tabii ki. Biraz önce söylediğin ücret eşitsizlikleri dışında aynı zamanda çok boyutlu yoksulluk yaşayan hanelerin 2/3'ünde temel eğitimini tamamlamamış bir kadın ya da kız çocuğu bulunduğunu görüyoruz. Çok boyutlu yoksulluk yaşayan hanelerin 1/6'ı tek ebeveynin kadın olduğu ailelerden oluşuyor. Yani kadının çalışma hayatına katılmasından bahsettiğimiz zaman sadece bir kadının çalışma hakkı değil, aynı zamanda eğitim hakkından başlayarak çocuğunu besleme hakkına kadar devam eden büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bütün bu yapı içerisinde çok ciddi bir emek sömürüsü de denemeyecek kölelik sistemiyle kadın emeğinin üzerine çöküldüğünü de gördüğümüz bir dünyada yaşadığımızı söyleyeyim. Sen muhtemelen daha yumuşak ifade edecektin bunları ama velakin ben hani bir kadın sesi olarak da daha sert ifade etme özgürlüğüne sahibim diye düşündüm bir an.
Yok, hiç de yumuşak ifade edilecek bir durum değil bu. Gerçekten böyle. Bu arada Türkiye bütçesiyle kıyaslayalım. Verdiğin rakamı tekrar edersen ben de onun Türkiye bütçesindeki karşılığını söyleyeyim. Ya da önce onu söyleyeyim, sen rakamı tekrar et.
Yok, hemen tekrarlayayım. Önce büyüğü söyleyelim. 10.8 trilyon dolar kadınların dünyada bir sene içinde verdiği ücretsiz emek maliyeti.
350 milyar dolara tekabül ediyor Türkiye bütçesi. Yani çok neredeyse kaç, 30 katı mı? Türkiye bütçesinin 30 katı bir değerden söz ediyoruz.
Bu aynı zamanda dünyada üretilen artı değerin büyük bir kısmının da kadınların ücretsiz emeği sayesinde üretildiğini gösteriyor. O yüzden bu veriler üzerinde hepimizin şapkamızı önüne alıp bir oturup düşünmesi gerekiyor. Nasıl bir toplum ve gelecek tahayyülünde bulunacaksak ona göre konuşmamız gerekiyor. Yani bitmemiş bir kölelik düzeninden devam ediyoruz diyelim.
İş gücü, Türkiye'deki iş gücüne katılım üzerinden biraz meslekleri söyleyelim. Belki şeyde mevcut kadın nüfusunun bu iş gücünün içindeki pozisyonu da daha iyi anlaşılacaktır. Türkiye'de büyükelçilerin %27'si kadınmış. Yüksek görünüyor bu oran mesela gözümüze. %27 yüksek görebiliyoruz. Vay be, o kadar var mıymış falan diyebiliriz. Milletvekilleri de %20'ye çıktı. Geçen yıl %10, yani geçen sezon %17 seviyelerindeydi. 17.8 miydi neydi? Şu anda %20.1. Yani her 5 milletvekilinden sadece biri kadın. Oysa topluma baktığınızda, nüfusa baktığınızda birebir gibi bir durum var. %49.9'u kadın, %50.1'i de erkek Türkiye nüfusunun. Ama temsiliyete geldiğinizde 1/5'e düşüyor temsiliyet, meclisteki temsiliyet. Hakim ve savcılarda bu oran %30, kadınların oranı yani. Avukatlarda yükseliyor epeyce, %43'e çıkıyor, neredeyse %50'ye yaklaşıyor diyelim ama ideali değil tabii bu. Memurların da %40'ı kadın, yöneticilerin ise %20'si kadın. Yani iş yönetim seviyelerine geldiğinde kadınların oranı aniden düşüyor. İş biraz daha işte hakim ve savcılarda %30 iken avukatlarda %45. Yani bir kariyer yükselmesi durumunda kadın oranı düşmeye başlıyor hemen. Bunu çok iyi gösteren iyi bir veri var. Rektörler, Türkiye'deki tüm üniversitelerin, özel, devlet hepsinin rektörlerinin sadece %9'u kadın. Profesörlerin %33'ü, doçentlerin %40'ı, öğretim görevlilerinin %50.8'i kadın. Bu çok ilginç. Yani üniversiteyi yönetmeye gelince kadınlara yer yok. Her 10 kadından biri ancak rektör olabiliyor. Ama işi yapmaya, tabanda işi yapmaya geldiğinde öğretim görevlilerinin %50'si, yani yarısı neredeyse toplumla aynı düzeyde diyelim, kadın.
Burada bir önemli nokta daha var. Genelde gözden kaçırıyoruz. Sadece yönetim kademelerinde yer açılmaması değil mesele. Hayatının, kariyerinin ilk basamaklarında hızlı ilerleme gösterse de kadınlar bir noktada toplumu sürdürme görevini de üstlendikleri için çocuk doğuruyorlar. Ve pek çok kadının, eğitimli pek çok kadının, burada araştırmaların rakamları da aynı şeyi söylüyor, İşe dönmesini engelleyen faktör çocuk bakım emeği olmaya başlıyor. Yani iki taraftan da vuruluyor burada kadınlar aynı zamanda. Bunu mutlaka düşünmek gerekiyor. Bir taraftan yeterli çocuk bakım hizmetine ya da bir hani ortak kamusal çocuk bakım hizmetine erişememe hali var ve çocuğun bakım sorumluluğu doğrudan kadın üstüne veriliyor. Bu kariyerinde ilerlemesini de engelliyor. Yani doğumdan sonra hemen işe dönse bile sanki çocuk kendi kendine büyüyormuş gibi kadından beklenti, çocuğun büyümesine dair sorumlulukları asla almayan erkekten beklentiyle aynı, hatta daha fazla oluyor. Çünkü hiç doğurmamış gibi çalışmalı, hiç çalışmamış gibi annelik yapmalı kadınlar. Toplumsal kabul bu yönde. Öte yandan saatleri, zamanı koysa bile kadın hali hazırda zaten cam tavanla karşılaşıyor. Üstüne kadınların ortalamada %24 daha az ücret aldığını, aynı işi yapan, yani iki doçent diyelim, arasında doçentler de olmayabilir kamu görevlileri olduğu için, ama iki aynı mevkideki insan arasında bir erkek biri kadınken kadının %24 daha az ücret aldığını biliyoruz. Bu bilgi bize şunu söylüyor: diyelim ki kamusal çocuk bakım hizmeti erişilebilir değil ve kadın kariyerine devam etmek istiyor, yani iki tarafta çalışacak. O zaman eşlerden birinin evde oturması gerekiyor. Aile ekonomisine bakılıyor. Aile ekonomisine bakıldığında, ki bunu da eşitlikçi bir aile için söylüyorum, yani hali hazırda zaten kadın oturacak ve çocuğuna bakacak, ne münasebet, ama diyelim ki oldu, eşitlikçi bir aileden bahsediyoruz. Hangimiz evde kalalım, bu bizim ortak hayatımızı ve çocuğun geleceğini nasıl etkiler diye baktıklarında, erkek daha fazla para kazandığı için aynı işi yaparken evde kalan çoğunlukla kadın oluyor. Yani kadınlar A, evde kalmayı, B, çalışmayı ya da şunu ya da bunu seçme hakkına sahip olmuyorlar hiçbir zaman. Ve eldeki veriler nedeniyle de çoğunlukla işte yönetici pozisyonlara gelecekleri aşamalarda da başka sorumluluklar nedeniyle eve kapanmaya başlıyorlar. Ve bu çocuk yapmak kişisel bir tercihtir denerek yine hem çekirdek ailenin hem kadının üstüne yükleniyor. Çünkü sen çocuk yapmayı tercih ettin. Tamam, hiçbirimiz çocuk yapmayalım o zaman. Hiçbirimiz çocukla yapmayalım. O zaman toplumu bir nasıl sürdüreceğiz? Ama ondan da ötesi, bireysel tercih halinden kadın suçlandığı zaman söylüyorum. Ondan da ötesi, yaptım arkadaş ve bu normal bir hak. Peki neden kamusal bir destek yok? Yani kadınların çalışma hayatına devam edebilmesini sağlayacak sistemler neden yok? Asli mesele burada, çünkü hak olan da bu, yapılması gereken de bu deyip biraz özetledim ama tekrar buna da bakmakta fayda var.
Burada doğum sonrası izinde kadın ve erkek arasındaki ayrımlar, hukuki ayrımlar, yasal ayrımlar, destek mekanizmalarının olmaması, toplumsal destek mekanizmalarının cinsiyete göre ayrılması, yani evde bebek bakan kadına yönelik yine başka kadınların verdiği destekler şeklinde olması gibi pek çok problem var. Bu problemler de programın sonunda söyleyeceğiz ama bu şekilde devam edersek bu problemler 100 yıl sonra falan ancak ortadan kalkmaya başlıyor.
Zaten öyle görünüyor. Hatta pandemide geriledik biliyorsun. 134 yıla geriledi, evet. Eşitlik umuydu. Rauf, son bir nokta, son bir şey daha söyleyeyim. Çocuk doğurmamak kararı ya da isteği ya da planı olsa bile bir kadının, bir yandan da bunu da mutlaka söylememiz gerekiyor, doğum kontrolüne erişilmesi son derece güç. Cinsel sağlık ve cinsel haklarla üreme sağlığı ve üreme hakları alanında da kadınların çok büyük sorunlarla karşı karşıya olduğu bir ülkede ve aynı zamanda şu anda yükselen sağlığı beraber dünyada yaşadığımızda not edelim, sonraki verilere geçelim.
Bu durumu, bu yaşadığımız durumu bir tür kadere çeviren ve kendisini tekrar ettiren şey ise eğitim. Ortaokul ve altı seviyede eğitim alan kadınlar %53 seviyelerindeyken, erkeklerde Türkiye'den söz ediyorum, bu oran %46'larda. Peki çok da büyük fark yokmuş falan denilebilir. İşte kazın ayağı öyle değil. Eğitim seviyesi yükseldikçe erkeklerin oranı dramatik bir şekilde artıyor. Lisans ve lisans üstüne çıktığınızda kadınların oranı %30'lara düşerken erkeklerin oranı %70'lere doğru yükseliyor. Eğitim alma oranları. Dolayısıyla burada eğitime erişimden kaynaklanan bir takım olanakların kullanılması gibi şeylerde de dezavantajlı duruma düşüyorlar kadınlar. Türkiye'de kadınların %6,5 okuma yazma bilmiyor örneğin. İlköğretim mezunu olanların oranı %53 demiştim demin. Bu her şeye yansıyor. Bilgisayar kullanma oranları %46 kadınlarda, evlerde kullanma, erkeklerde %90 üstünde. İnternete erişim veya internet kullanma oranı %52 kadınlarda, erkeklerde %90'ın üstünde. Şimdi bu mesele bunu bir kader haline de getiriyor. Gerek kendi başına kendi isteğiyle, gerek dayanışma ağlarıyla, gerek cinsiyet esaslı, kardeşlik, kız kardeşlik esaslı dayanışmalarla erişebileceği şeyler de böylece kısıtlanmaya başlıyor. Yani bir yerden zincir kırıldığı anda aslında tekrar ve tekrar bu durumu üretecek mekanizmaları harekete geçiriyor. Mesela kadınlarda ehliyet sahibi olma oranı %26, erkeklerde %74. Yani 30 milyondan fazla ehliyet var Türkiye'de. Bunun 8 milyon 321 bini kadınlarda, 23 milyon 680 bini de erkeklerde. Bu 2023 Mart sayıları. Yani aradan bir yıl geçti ama oranların çok da değiştiğini sanmıyorum. Pasaportta mesela böyle şeylerle gene karşılaşıyorsunuz, aynı ehliyet gibi. 2021 itibarıyla 9 milyon 600 bin, 660 bin pasaport var Türkiye'de. O kadar yüksek değil, evet, nüfusun %12'si filan. 6,5 milyonu hac için alınmış bu pasaportların. Dolayısıyla aslında 9,5 milyon pasaport var, 6,5 milyonu hac, 3 milyon insan yurt dışına seyahat ediyor. Yani hac dışı nedenlerle seyahat ediyor gibi bir durum var. Pasaport sahiplerinin de 8,5 milyonu erkek. Yani %88'i. %12'si, 1 milyondan biraz fazlası kadın. Bu mesela dünyayı görme, kendini yeniden tanıma, karşılaşmalar içinde nasıl denir, değişme dönüşme olasılığını da erkekler lehine çeviriyor komple. Tamamen değiştiriyor kaderi yani. Böyle çok fazla veri var. Bir tanesini daha söyleyeyim ya da...
Ben bir araya girip eğitimle ilgili bir şey söylemek istiyorum, evet, ve bunu her zaman da tekrarlamak istiyorum. İnsanlık medeniyeti aynı zamanda birikim üzerine de kuruluyor biliyorsun. Özellikle kültür medeniyetimiz, ortak medeniyetimizde, yerel medeniyetlerimizde bir öncekinin üstüne kurarak yapılıyor. İlk üniversitenin kurulması dünyada Bologna Üniversitesi 1088 yılında. Türkiye'de kadınların üniversiteye kabul edilmesi diye belirlenen tarih 1917. 1088-1917, hadi biraz abartarak söyleyeyim, dünyada ilk üniversitenin kurulmasının ardından 1000 yıl geçtikten sonra kadınlar ilk kez üniversiteye kabul ediliyor bu topraklarda. Bu yüzden de aslında bu gördüğümüz oranlarda da her bir kadının inanılmaz bir sıçrama yaptığını söyleyebiliriz ve bu sıçrama içinde tüm kız kardeşlerimi sonuna kadar kucaklıyorum diyebilir miyim Rauf?
Elbette. Bana sormayacaksın herhalde bunu. Bu bir taraftan da şöyle bir şey de var yani. Onu da söyleyelim. Evet, Türkiye'de bu çok geç ama dünyada da çok geç. Gerçekten kadınların üniversiteleşme şeyi, zamanı 1800'lerde falan, 1800'lerin sonunda falan gerçekleşiyor dünyada da.
Öyle
Türkiye
ama ilk
arasında
örnek gene
öğretilemiyor falan var.
1200'ler. İlk örnek 1237'de Betisia Gozzadini üniversiteye gitmiş ve hukuk derecesiyle mezun olmuş.
Evet.
Yani.
Var var yani şey erken örnekler dışında kilere bakarak söylüyorum. Yani kitlesel olarak bir özel durum olmaktan çıkıp kitlesel olarak kadınların üniversitelere kabulü dünyada da oldukça yeni ve bu gerçekten de kötü. Şimdi eğitimden ekonomiye doğru şöyle bir Türkiye'de en azından geçelim. Bunlar ne kadar önemli bilmiyorum. Şimdi önemli tabii bir şeyleri gösteriyor o anlamda ama hani kadınların %71'inin kredi kartı yok. Diyebilirsiniz ki lanet olsun kredi kartına. Ama erkeklerin var. Yani aktif bireysel bankacılık müşterilerinin 57 milyonu erkek, %66 oluyor bu. 30 milyon da kadın, %34 oluyor. Yani 3 tane aktif bankacılık müşterisinin ikisi erkek, biri kadın. Oran böyle gerçekleşiyor. Bu ne demek? Ekonominin içindeki faaliyetin sadece 1/3 kadınlara ait olarak gerçekleşiyor demek. Ki bu faaliyet, aktif bankacılık, dijital bankacılık müşterisi dediğimizde bu faaliyet bir para alışverişi faaliyeti. Yani ekonomik üretim faaliyeti değil. Belki de evinin kirasını ödüyor bu yöntemle. Yani başkasının kazandığı, eşinin, babasının ya da bir başka erkeğin kazandığı parayı da hareket halinde tutuyor olabilir bu ekonomik bankacılık sistemi üzerinden verilen veriyle konuşursak. Türkiye'de özellikle ekonomik ilişkiler içinde kadınların yeri oldukça zayıf. Birkaç şehir hariç. Bunlar da genellikle Ege şehirleri. İzmir, Çanakkale gibi bu bölgelerde %50'yi aşan bir mesela KOBİ'lerde %60'lara 70'lere varan İzmir'de kadın sahipliği var. Küçük esnafta da benzer oranlar var. Ama bunun dışındaki şehirlerde biraz Trakya benziyor. Bunun dışındaki şehirlerde oran tam tersi. %20 ile 30 arasında kadın sahipliği, kalanı erkeklerin mülkleri üzerinden gerçekleştirilen veya işte iş yerleri üzerinden gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler oluyor. Şimdi buradan ekonomik faaliyetten Türkiye'de şiddete, kadına yönelik şiddete geçeceğiz ama geçmeden önce senin burada belirtmek istediğin, yapmak istediğin yorumlar olabilir, belirtmek istediğin şeyler olabilir. Sana bırakıyorum sözü.
Yok, buradan doğrudan şiddete geçelim. Çünkü aslında ekonomik şiddet de bir şiddet biçimi. Çok da vaktimiz kalmadı. 3 dakikamız kaldı ama verilerin tümünü göz önüne sermekte fayda var. Hani dünyayı da arada konuştuk. Ayrıca konuşacak vaktimiz kalmayacak gibi. Hemen sana atayım. Senin söyleyeceğin şiddet verilerinin üstüne söyleyeceklerim var tabii.
Her 10 kadından 3'ü 18 yaşına gelmeden evlendiriliyor Türkiye'de. 18 ve daha küçük yaşta evlenen kız çocuklarının şiddete uğrama oranı da %50. %48'i fiziksel şiddete uğruyor yani. %50'ye yuvarladım ben ama çok büyük bir fark yok. Her 10 kadından 4'ü eşinin, partnerinin, nişanlısının, sevgilisinin yani yakın partnerin diye geçiyor bu terminolojide fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kalıyor. Her 10 kadından 4'ü. Şiddete uğrayan her 10 kadından sadece biri bir kuruluşa yardım için başvuruyor. Yani bu ne demek? Aslında kayıt çok düşük. Yani olanın 1/10'u kayıt altına giriyor. Bir yardım çağrısı haline gelince. Ve son bir rakam söyleyeyim. İnsan ticareti diye bir şey var ya. Bu insan ticareti yani insan kaçakçılığı, insanların pasaportlarına el konularak çalıştırılması, fuhuşa zorlanması veya başka amaçlarla, işte organ kaçakçılığı gibi amaçlarla ticarete nesne haline getirilmesinde mağdurların %90'ı kadın Türkiye'de. Yani Türkiye üzerinden gerçekleşen ticarette. Korkunç yani durum.
Korkunç.
Dünyada da bu oran çok da farklı değil. Yani Türkiye'de yakın partnerleri tarafından %40 demiştik, 10'da 4 demiştik. Dünyada da %30 fiziksel veya cinsel şiddet görüyorlar yakın partnerleri tarafından. Dünyada her 3 kadından biri hayatları boyunca en az bir kez fiziksel veya cinsel yakın partner şiddeti görmüş. Yakın partner şiddeti ya da partneri olmayan kişiler tarafından cinsel şiddet ya da fiziksel şiddet görmüş.
Şimdi bütün bunlarla özellikle Türkiye üzerinden konuşalım. Çünkü Türkiye'de iki şey üzerinden konuşmamız gerekiyor. Bir, hali hazırda zaten gittikçe artan şiddet istatistikleri, kadına yönelik şiddet istatistikleri. Bir yandan da çok ciddi bir Suriye'deki savaş nedeniyle aldığı göçle beraber mülteci kadınların, mülteci kız çocuklarının uğradığı şiddet ve yaşadıkları koşullar var. İkincisi, ayrıca takip etmesi de güç olduğu için rakamları çok daha korkunç boyutlarda ve öğrenilmesi gereken boyutlarda, ama zaten elde olan rakamlar da çok feci. Rauf, Türkiye ile ilgili birkaç tane ek rakam vereceğim ben. İlk konuştuklarımızda yoktu ama mutlaka verilmesi gerekiyor. Dünyada her üç kadından biri, Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatında en az bir kez fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Şiddete maruz kalan her 10 kişiden 8'i kadın Türkiye'de. Yani bu kadar mafya filmleri seyrediyoruz, dizileri seyrediyoruz vesaire, ama şiddete uğrayan her 10 kişiden 8'i kadın. Yani nasıl bir şey yapıyorsunuz arkadaş demekte beis görmüyorum. Biraz da hezeyanla tabii. Bunların da %73'ü evli, faillerin %90'ı erkek, büyük oranda eş %63 ile ya da %21 ile aile üyesi. Yani kadınlar eşlerinden ve ailelerinden şiddet görüyorlar çok büyük oranlarda ve Türkiye'de bir kez daha tekrarlayacağım, şiddete maruz kalan her 10 kişiden 8'i kadın. Ki bunu ayırdığımız zaman, yani yoksullukla mücadele eden kadınlar arasında bambaşka rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu genel rakam. Mülteci kadınlar arasında, engelli kadınlar arasında başka rakamlarla karşılaşıyoruz. Kadınların yaşam hakkı dahil olmak üzere ve başlangıçta yaşam hakkı olmak üzere her tür haklarına erişimde, eğitim, sağlık, cinsel sağlık, menstrüel sağlık, menstrüel ürünlere ulaşamıyor kadınlar. Doğum kontrolü, çalışma hayatı derken her alanda ve her aşamada çok büyük bir hak kaybına uğradıklarını ve hayati tehlike altında yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz şu anda diyeyim.
Evet. Ve dünyada bir örnek vereyim, bir rakam vereyim. 2021 rakamları bunlar. 45 bin kadın dünyada yakın partneri tarafından veya kendi ailesi tarafından biri, kendi ailesinden biri tarafından öldürülmüş. Bu ne demek biliyor musun? 15 dakikada bir kadın veya kız çocuğunu öldürmüş yakın partnerler ya da aileden birisi. 2021 yılında dünyada.
İşte korkunç. Bu nedenle de kadın hareketinin bunu kadın kırımı olarak tanımlaması çok önemliydi. Ve kadın kırımı yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde birbirimizin yüzüne bakarken, bir takım esprileri yaparken ya da bir takım tahayyülleri dile getirirken kadın kırımının devam ettiğini aklımızdan çıkarmamakta fayda var deyip programı kapatalım. Çünkü 3 dakika geçtik bile.
Yelkam'daydınız. Açık Radyo'da 95.0'da. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özver'le birlikteydik. Her salı olduğu gibi gelecek salıda 16.30'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.